Efesliler Mektubu'ndan Vaaz Serisi Gökteki Yerlerde 4. Vaaz Göklerdeki Güçlere ilan ediyoruz.
Bugün gene bizim tekstimiz olacak Efesliler Mektubu'ndan 3. bölümden ayet 10. Gökteki kuvvetlere Allah'ın bilgisini ilan ediyoruz. Öyle diyor. Ve Efesliler Mektubu'na baktığımızda çok büyük bir bilgi veriyor bize Pavlus. Çünkü diyor ki 5 kere bir söz kullanıyor göklerde. Göklerde bir şeyler oluyor ve sanki bize kuraş vermek istiyor ki biz de gözlerimizi kaldıralım bu yeryüzünden göklere bakalım. Konuşuyor birinci yerde göklerdeki bereketler vardır ve biz onları arayalım. Rab bize hani bu bereketleri verdi göklerde. Biz bereket hep cep değil mi? Düşünüyoruz. Hep materyal mı bir şey? Ama Rab diyor ki asıl bereketler göklerdedir. Tamam mı? İkinci yerde konuşuyor. Göklerde İsa'ya diyor. Babasının yanında sağ tarafında göklerde oturmuştur. Ve üçüncü olarak sadece İsa değil. Diyor ki üçüncü yerde bizi de İsa ile birlikte göklerde oturdu. Ne kadar büyük bir bilgi. Ne kadar büyük bir anlayış. Sen burada yeryüzünde bulunuyorsun. Senin bedenin burada. Ama Rab seni zaten gökte görüyor. Sanki yeryüzünde değil de sanki bu yeryüzündeki bütün kavgalar, bütün zorlukların üstünden geçmişsin ve zaten gökte oturuyorsun, göke varmışsın. Rab seni öyle görüyor şu anda, dakikada. Ne kadar büyük bir şey. Ve bugün 4. temaya bakıyoruz. Ve buna gelmeden 5. yerde Pavlus diyor ki biz gökteki ruhlarla, gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz. Ne kadar büyük bir şey. Hani bir kişi karşımıza gelsin, bizi mana bulsun, bizi ataka yapsın ve böyle hani başka bir öğretiş çıkarsın. Bunu anlıyoruz. Hani bununla savaşmak, ruhça savaşmak nedir? Bunu anlıyoruz ama gökteki kuvvetlerle sen nasıl savaşacaksın? Ama yetmiyor bu. Şimdi bugün 4. temaya bakıyoruz. Efesliler 3 ayet 10. Biz diyor Pavlus gökteki kuvvetlere Allah'ın planını ilan ediyoruz. Okuyorum. Efesliler 3 ayet 10. Öyle ki Allah'ın çok türlü bilgiliği şimdiki zamanlarda belli olsun. Onu göklerdeki ruh hükümetlere ve kuvvetli ruhlara bildirmek için Allah kiliseyi kullandı. Allah kiliseyi kullandı diyor. Gökteki kuvvetlere Allah'ın bilgisini, Allah'ın planını, Allah'ın zaferini ilan etmek için. Çok büyük bir şey. Yani sanki Allah şeytana konuşmak için bizi kullanıyor. Allah şeytana yani kendi üstünlüğünü göstermek için bizi kullanıyor. Bizim gibi zayıf kişileri kullanıyor. Ve çok büyük bir tema budur. Evet, şimdi daha önce Pavlus 2. bölümde Allah'ın gizli planı hakkında konuşmuştu. Bu plan neydi? Şimdi bakacağız. 1. Stephen diyor ki İsa'nın yaptığı yani haçta ölmesi ve dirilmesi bu demek değil ki insanları tek tek kurtardı. Tamam mı? Ama insanları kurtarırken onları bir bedenin içine birleştirdi. Yerleştirdi bir bedenin içine. Evet. Ve bu kadar büyük bir bilgi istiyorum iyice kapalım. Biz sanıyoruz individual mı geliyoruz toplantıya bir takım bereket alıyoruz eve gidiyoruz. Bu Allah'ın planı değil. Pavlus 2. bölümde diyor ki Allah'ın bir bedeni var yeryüzünde. İsa Mesih'in bedeni kilisedir. Ve bu kilise sözü yanlış anlamayalım. Kilise derken o konuşmuyor bir hangi bir bina. Hani mesela diyoruz işte o da Sveta Petka, Sveta Maria bilmem ne. Öyle değil. Ya da konuşmuyor bir hangi insan organizasyonu. Hani sanki Baptist kilisesi, Pentekost kilisesi, Katolik kilisesi öyle değil. Rab kilise sözü kullanırken o düşünüyor öyle büyük bir grup insan hani bizim aklımızı geçiyor. Hani bütün zamanlar için İsa'nın geldiği zamandan geleceği zamanına kadar binlerce sene kapsıyor bu kilise. Ve bütün dünyada Arjantin'den Kitay'a kadar tamamı Rab bütün insanları, imanlıları bir görüyor. Bir bedenin bir parçası olarak görüyor. Kilise dediğimiz söz bu demektir. Evet, Rab imanlıyı bir bedenin içine koydu. Sen bunu iyice anladın mı? Sen daha Rab'ın önünde kendini nasıl görüyorsun? Bu da Allah, bu da ben. Bu kadar. Bu bana yeter. Yoksa iyice anladın mı? Rab seni bir bedenin içine koydu. Bir bedenin içinde koyduktan sonra bu demek ki sen bağlısın. Benim karaciğerim bir gün karar veremez, çıkayım bu bedenden, biraz gezineyim, hava alayım diyemez. Çünkü o bağlıdır. Ve aynı bunun gibi bir imanlı diyemez ki, aa ben şimdi biraz potifka alayım, ben şimdi imanlılardan uzak duracağım, kardeşlerden önemli değil bana kardeşler, ben kendi kendime evde dua yapacağım ve böyle bahanelerle, hani anlamadık değil mi? Anlamadık beden sözü ne demektir? Evet, sadece İsa Mesih inancında, hani asıl İsa Mesih öğretişinde kutsal yerler yok. Kutsal yerler yok. Hram dediğimiz yok. Yani kutsal bir tapınak, Allah evi yoktur. Bütün dikkat insanların üzerindedir. Onların deliği üzerindedir. Tamam mı? Bizim yeryüzünde hiçbir kutsal saydığımız bir yer yok. Sen bugün git İsrail'e, İsa'nın gezdiği yerleri bile, doğduğu yer, öldüğü yeri bak, orası kutsal toprak değil. Çünkü bizim yani dikkatimiz bu materyal şeyleri değil. Rab kutsal yer olarak kiliseyi seçti. Benim hramım, benim kutsal yerim bu insanlardır. Bugün Bulgaristan'da bu küçücük sürü, bu benim kutsal yerimdir, tapınağımdır. Bu anlayışı iyice kavramak lazım. Papaz kiliselerinde nasıl oluyor? Kaç defa şahit oldum. İnsan dalıyor kilisenin içine, has çıkarıyor, mum yakıyor, belki ikona öpüyor, kendi kendine bir şeyler söyleyip dua ediyor, bereket almış ve ondan sonra evine dönüyor. Yani hramın içinde dalıyor, alıyor bereketini ve dönüyor. Biz ne vakit firmamızı kurduk, hatırlıyorum, avukat yardımcısını yolladı. Git falanca kiliseye mum yak, bugün çok büyük bir davamız var, kazanalım bu davayı. Bir bereket almak için dağıldı kiliseye, mum yaktı ve çıktı. Tamam mı? Onlarda bu anlayış yok. Mesih'in bedeni Allah'ın tapınağıdır. Tamam mı? Camide nasıl? Belki kişi kalabalık içinde namaz kılıyor. Ama bu kalabalık sadece bir politikadır. Allah'ın önünde sen yapayalnızsın. Ha ev namaz kılmışsın, ha kalabalık da hani caminin içinde. Hep aynı, değişen bir şey yok. Bu anlayış yoktur orada. Ama İncil'deki anlayış bambaşka. Biz bir bedendeki parçalar ayrı ayrı işleyemeyiz. Birlikteyiz. Ayrı ayrı yaşayamıyoruz bile. Birbirimize muhtacız. Tamam mı? Evet, kilise dediğimiz söz bu demektir. Allah konuşmuyor bir hangi bina, Allah konuşmuyor, bu da Pavlus konuşmuyor bir hangi insan organizasyonu. Pavlus konuşuyor seni ve beni bir bedenin içinde. Bağlı. İkinci defa, ikinci stepen, Pavlus 3. bölümde 8 ve 9'da dedi ki, bu bedenin içinde birlik var. Yahudiler ve milletler, onlar düşmanıydı, baş düşmanıydı. Yahudiler ve millet, yani Greklerin arasındaki düşmanlığı hiç düşünemeyiz. Sanki bugünkü Yahudiler ve Filistinler gibi, Türkler ve Grekler gibi. Tamam mı? Böyle büyük bir düşmanlık vardı. Ama Rab bu düşmanlığı kaldırdı. Ve Yahudileri de, milletleri de tek bir yoldan kurtardı. Ve Rab bütün bereketlerini o bedenin üstüne dökmek istiyor. Çok büyük bir bilgi veriyor bize. Bazı kişilere göre, bazı kişiler diyor ki bu kilise aslında Allah'ın planı değilmiş. Bunu çok defa göreceğiniz başka kiliselerde. Bu öğretiş çok yaygındır. Allah istemiş, yok efendim, en birinci krallık kursun. İsa geldi, yeryüzünde krallığı kursun. Ama kuramadı. Çünkü öldürdüler onu. Ve ikinci step, ikinci fikir olarak planını değiştirmiş. Madem öyle bunu yapamadım, o zaman şimdi kiliseyi kuracağım. Bir alternatif gibi. Madem asıl planını gerçekleştiremedi. Bu çok yanlış. Çünkü biz Efesliler mektubunda görüyoruz, başlangıçtan beri, dünyanın kuruluşundan beri Allah'ın kafasında kilise yer almıştır. O baştan bu olayı planladı. Değil, İsa kral olacaktı ama yapamadı, onun için şimdi bir kilise kurdu. Hayır, Allah baştan bunu planladı. Evet, bütün bereketlerini bunun üzerinde döktü. Efesliler 1.18 şöyle diyor, bilesiniz Allah'ın alacağı miras ne kadar şanlı, ne kadar kıymetlidir ve o miras kutsallardır. Biz hepimiz anlıyoruz, bizim bir mirasımız var. Bir imanın bir mirası olsun, bunu anlıyoruz. Hani sanki sonsuz yaşamı bir miras gibi kabul ediyoruz. Ama Allah'ın da bir mirası var. Bunu biliyor musun? Allah da bir şeyler miras alacaktır. Ah! Nedir bu? Ne diyor burada? Az önce bunu okuduk. Ve o miras kutsallardır. Tamam mı? Sanki Rab kendini bir miras hazırlıyor. O biziz. O miras biziz. O değersiz kişileri alıp temizliyor. Onlara önem veriyor. onlara ruhsal vergiler veriyor, çalıştırıyor ve böylelikle çok kıymetli bir şey meydana getiriyor. Sanki Rab kendini bir çeyiz hazırlıyor ve sen bu çeyizsin, çeyizin bir parçasısın. Evet, ve bunu yaparken kişileri kullanıyor bol bol, değil mi? Bir çeyiz hazırladığın zaman paraya bakmıyorsun, kıta kıta değil, bol olsun, değil mi? Yani bunun gibi Rab kendini miras hazırlarken, çeyiz hazırlarken bola gani bunu yapıyor. Ve her bir imanlıya bola bola bu kendi vergisinden bereketleri döküyor kilisesinin üzerinde. Ve üçüncü mesele, bugün biz buna bakıyoruz. Bugünkü tekstimiz, Allah bu prosesi başka bir amaçtan da kullanmak istiyor. Bir daha okuyorum. Öyle ki Allah'ın çok türlü bilgiliği şimdiki zamanlarda belli olsun, onu göklerdeki ruh hükümetlere ve kuvvetli ruhlara bildirmek için Allah kiliseyi kullandı. Evet. Bütün İncil'de gösteriyor nasıl kilisenin işi ruhsal güçlere bağlanıyor. Keşke böyle bir gözlüğümüz olsa, benim bir gözlüğüm var, bir şey göremiyorum değil mi? Gözlüksüz hiçbir şey göremiyorum. 6 yaşından beri gözlük takıyorum. Ve şimdi böyle her şey bulanık. Böyle vardır ama tam anlamıyorum. Ama bir taktığım zaman herkesin saç rengini, her şeyi görüyorum. Artık nettir, kesindir. Aynı bunun gibi biz biliyoruz hani bir ruhsal dünya vardır. Vardır öyle bir şeyler ama göremiyoruz değil mi? Keşke böyle bir gözlük olsa takalım ve ruh dünyasını görelim. Keşke böyle bir şey olsa. Evet, acaba güzel mi olacak? Yoksa korkacağız mı? İncil bizi gösteriyor. Biraz okuduk mu İncil'i, tamam mı? Anlayacağız bir parça. Nasıl bütün İncil'de okuduğumuz olaylar ruhsal güçlere bağlanıyor. Bakın mesela birkaç örnek okuyorum. Sadece yani İsa'nın yaptığı ve bizim yaptığımız sadece bu yeryüzünde kalmıyor. Bizi seyredenler var, seyirciler var. 1. Timoteus 3.16 İsa için konuşuyor. İsa beden içinde ortaya çıktı ve ruhla haklı çıkarıldı. Meleklere göründü ve milletlere ilan edildi. Bütün dünyada iman edildi ve şanlılık içinde yukarıya alındı. Ne diyor? Meleklere göründü. Ne lazım? İsa insanlar için geldi, değil melekler için. Ama gene de diyor ki meleklere göründü. İsa'nın her adımı melekler izlerdiler. Tamam mı? Seyrederdiler. Acaba ne yapacak şimdi? Ferisiler ona suçlama yapıyorlar. Acaba nasıl karşılık verecek? Pilatus'un önünde nasıl cevap verecek? Şimdi apostollarını seçecek. Kimi seçecek? Tamam mı? Ve böylelikle meleklerin önünde oldu. 1. Korintiler 6:3 ne diyor? Sadece İsa değil. Yoksa bilmez misiniz ki biz melekleri bile davalayacağız? Bu ayeti absürt mü anlamıyorum. Ne istiyor söylesin? Biz kimiz? Meleklerin üstüne olalım. Biz onları davalayalım. Biz yargıç olalım onlara. 1. Timoteus 5.21 Pavlus konuşuyor burada Timoteus'a ve diyor ki Allah'ın ve Rab İsa Mesih'in seçilmiş meleklerin önünde sana çok ciddi olarak şu vazifeyi veriyorum. Bak mesela biz seçiyoruz bir kişiyi, onu gönderiyoruz Makedonya'ya misyoner olsun ve ne diyeceğiz? Rab seninle olsun, git arkandayız, öyle laflar kullanacağız değil mi? Ama Pavlus ne diyor? Bakın biz sadece Allah'ın önünde sana bu vazifeyi veriyorum ve onun meleklerinin önünde. Niçin? Meleklerin ne işi var orada? Sanki onlar şahittir, biz ne yapıyoruz? Düşünebiliyor musunuz? Bizim bakışımız sadece böyle ama Rab aynı zamanda diyor ki siz her ne yaparsanız gökteki kuvvetlerin önünde yapmış olursunuz. Evet, Pavlus apostollar için şöyle konuşuyor. 1. Korintiler 4.9 Biz apostollar diyor, bütün dünyaya hem insanlara hem de meleklere seyirlik için olduk. Nasıl şimdi değil mi ona baskı yaptılar, Pavlus'a yani çok kötülük yaptılar, fenalık yaptılar diyor ki biz yani seyirlik için olduk. Bakıyorlar bize, yani eğleniyorlar bizimle insanlar ama melekler bizi gözetliyorlar. Pavlus'un vazifesinde, hizmetinde o bilirdi ki ruhsal kuvvetler onu izliyor. Her adımı. Evet. Ve mesela 1. Petrus 1, 10-12 eski peygamberler için konuşuyor. Onlara açıklandı ki kendi kendilerine hizmet etmediler ama size hizmet ettiler. Öyle şeyler bildirdiler ki aynısı sizi iyi habere getirenler de bildirdi. Onlar da gökten gönderilmiş olan kutsal ruh ile konuştular. İşte melekler bile özlüyorlar bu meseleleri araştırsınlar. Demek ki meleklerin izini yok. bizim bilgimize sahip olsunlar. Evet, çok büyük bir şey var burada. Nasıl sen burada zayıf bir imanlıyken, değil mi? Hiç kendimizi aldatmayalım. Zayıfız, okey? Ve biz anlamıyoruz çok şeyler. Ve nasıl lazımsa belki yürüyemiyoruz Rabbin yolunda. Ama gene de Rab diyor ki, ben böyle senin gibi zayıf kişileri kullanacağım gökteki kuvvetleri utandırmak için. Gökteki kuvvetleri kendi üstünlüğümü göstermek için. İlginç bir şey değil mi? Şaşılacak bir şey. Eskiden Rab kendi kuvvetini nasıl gösterirdi biliyor musunuz? Mucizelerle. Hani geceleyin bir ateş direği, gündüz bir bulut direği. Öyle gösterdi kendini. Tamam mı? O kadar büyük bir ateş vardı böyle Balkan'da. Halk titrerdi. Öyle bir uğultu, böyle bir ses var dedi. Halk korktu yani yaklaşsın bile. Yani Mısır ordusuna kendini nasıl gösterdi? Denizi ayırdı ve o da binlerce asker yok etti. Allah kendi gücünü böyle mucizelerini yani herkesin önünde gösterdi. Ama bugün Rab diyor ki ben bugün başka metot kullanacağım. Ben bugün zayıf imanlıları kullanacağım. Ve onların zayıf hayatı bile melekler ve başka ruh kuvvetler ona bakarak anlayacaklar ki ben şeytanı yendim. Peki şimdi bakacağız 3 tane temaya. Bu vazifeyi nasıl yerine getiriyoruz? Nasıl biz bunu yapıyoruz? Nasıl yani ne yapmakla? Pavlus'un sözlerine göre Rab kiliseyi bu amaç için kullandı. Uğraşan odur. Kilise bir şey yapmıyor. Rab bunu yapıyor her şeyi. Onun için bize ne düşüyor? Biz ne yapacağız? Cevap, biz sadece kilise olacağız. Biz kilise gibi davrandık mı, Rab her şeyi yapıyor. Biz bir kilise olarak yaşadık mı, o zaman Rab bu olayı yerine getirecek. Rab'in planını yerine getirecek. Evet. O zaman o kullanacak bizi kendi kuvvetini, ruh kuvvetlerini göstermek için. Kilisenin nesi yani Allah'ın bilgeliğini ilan ediyor? Kilisenin hangi tarafı Allah'ın bilgeliğini diyor, ilan ediyor? Birinci tema. Şimdi bakacağız, kilisenin kuruluşu, kilisenin kurulması Allah'ın bilgeliğini diyor, ilan ediyor. Evet, eski antlaşmaya baktığımız zaman İsrail'in krallığı nasıl kuruldu? Yüzlerce sene İsrail'de kral yoktu. Komşu devletler onlara baskı yapardılar, eziyet altındaydılar ve istedikleri gibi oynatılırdılar. Sonra Saul adında bir kişi, değil mi, kral olarak seçildi. Ve şimdi bakacağız bu Saul nasıl biriydi? 1. Samuel 9 ayet 2. Saul yazıyor, Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu. Demek Saul'un gücü vardı, görünüşü vardı, yakışıklılığı vardı. Tamamen tam insanlara göre bir kral. Değil mi? Olamaz hani kral böyle bir 52 böyle kamburlu değil mi? Dişleri bozuk bir kral oldu mu? Tamam kraldır ama bir şeye benzemiyor. Ama Saul'u gördükleri zaman herkes eyvahlandı. Tamam. Tam Allah'ın istediği kral budur. Sonra ne oldu? Hepimiz biliyoruz. Sadıkan kalmadı. Rab dedi ki ben Saul'dan memnun değilim. Başka bir kişi seçeceğim. İsa Mesih öyle değildi. İsa Mesih'in dışarıdan bir güzelliği yoktu. Yeşaya 730 sene önce İsa'dan için peygamberlik yaparken şöyle diyor, Yeşaya 53. bölümde 2 ve 3 şöyle diyor. O Rab'bin önünde bir fidan gibiydi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Demek biz İsa'nın güzelliğine hayran değiliz. Ve büyük bir fark var burada. İsa'nın kvalifikasyası ve Saul'un kvalifikasyasını, değil mi? Kral Saul nasıl devam etti? Kral Saul önce Amon halkını ve sonra Filistinleri yendi. Güçlü bir ordu oluşturdu. Düşmanlarla savaştı. Ondan sonra onları yendi ve böylelikle bir krallık meydana getirdi. O zamana kadar hiç kimse yenemedi o düşmanları. Ve Saul'un metodu neydi? Ki aslında bu normal dünya metoduydu. Tamam mı? Düşmanını yok etmekle. Ve böylelikle kral oldu. Ama İsa Mesih'in metodu başka. O insanları öldürmedi ama ölümü yok etti. Düşmanlar onu öldürdü ve böylelikle yani bu krallığı meydana getirdi. Anlıyorsunuz mu? Biz anlamak istiyoruz nasıl kilise Allah'ın bilgeliğini ilan ediyor. Birinci tema burada görüyoruz. Kilisenin kuruluşu bambaşkaydı. Dişini bir peygamber gelsin, yensin düşmanları, güçlü bir krallık oluştursun. Bu metot insanca. Bu metot yani dünyaca. İsa'nın kiliseyi kurması böyle olmadı. Evet, kilise kurulmadı bir insanın planlamasıyla. Hani mesela insanlar, apostollar oturup düşünsünler, ne yapacağız? Bir plan kursunlar. Ama beklemekle ve Rabbin gücüyle. Apostollar İsa Mesih'in ölümünden sonra şöyle bir sıra var. İsa onlara buyruk veriyor. Apostolların İşleri 1 ayet 8. Ama kutsal ruh üzerinize geldi mi kuvvet alacaksınız. O vakit benim şahitlerim olacaksınız. Hem Yeruşalim kasabasında, hem bütün Yahudiye ve Samiriye sancaklarında, hem de dünyanın en uzak köşelerinde. Bakın, apostolar yani büyük asker gibi çıkmadılar kıra. Haydi şimdi İsa için haberi yayacağız. Kullanacağız paramızı. Güçlü insanları çekeceğiz kendimize. Tamam mı? Böyle yapmadılar. Nasıl dedi İsa? Birincisi bekleyeceğiniz. Birinci iş bu. Hiçbir şey yapmayacaksınız. İkincisi diyor, siz gökten kuvvet alacaksınız. Neydi bu gökten kuvvet? Hepiniz biliyorsunuz. Kutsal ruhun gelmesi. İnsanca olmaz. Ve burada en birinci görüyoruz. Allah dedi ki, bakın şimdi, bütün meleklerini topladı. Bütün kötü ruhları topladı. Ve dedi ki şimdi, ben kilisemi kuracağım. Ama bakın nasıl olacak. Değil İsa bütün ferisileri yensin. Değil İsa Romalıların gözlerini kör etsin. Değil yani yabancıları yani düşmanları kovmakla. Ama nasıl oldu? Ölmekle. Kendisi öldü. Kendisi bütün suçları üzerine aldı. Ve böylelikle kilise kuruldu. Ve apostollar da aynı. Yuhanna'dan başka bütün apostollar öldürüldü. İsa'nın yaptıklarını tekrarladılar. Suçsuz yerde bütün apostolları öldürdüler. Kilise böyle kuruldu. Bugün mesela gidiyorsun Roma, Rim kasabasına. Orada işte Sveti Peter, Katolik Kilisesi'nin yani büyük sentralası vardı. Öyle bir bina yok yeryüzünde. O kadar büyük, o kadar marmolan, o kadar altınlarla dolu. Yok efendim, Petrus'un anısına dikilmiş. Hiç layık değil ona. Petrus öyle bir kişi değildi. Ve Petrus'un ölümü de öyle olmadı. Bu çok büyük bir terslik. İkincisi, şimdi bakacağız değil sadece kilise nasıl kuruldu. Şimdi bakacağız kilisenin yayılmasıyla. Kilise nasıl yayıldı, nasıl büyüdü. O bile Allah'ın zaferini kötü ruhlara, yani bütün gökteki güçlere ilan etti. Pentekost gününde ne oldu? Bir mucize oldu. En başta Allah'ın gücüyle yayılıyor. Ve sonra Apostolların İşleri 3. bölümde gene bir mucize oldu. Petrus ve Yuhanna bir sakat dilenci ayağa kaldırıyorlar. Ve gene bir mucize oluyor. Ve kişilerin sayısı gittikçe çoğaldı. 10 binlerce imanlı oldu. Büyük bir mucize bu. Kimse onlara para vermedi. Kimse onları kandırmadı. Kimse onlara büyük bir hayal bir şey vaat etmedi. Ama hakikati söylemekle 10 binlerce kişi bir mucizeyle imana geldi. Sonra başka bir şey oldu. Apostolların İşleri 8. bölüm. Hayır, dedik okuyoruz. O günde Yeruşalim'deki topluluğa karşı büyük bir eziyet başladı. Apostollardan başka hepsi Yahudiye ve Samiriye sancaklarına dağıldılar. Evet. İkinci faktör nasıl kilise yayıldı neydi? Acı çekmekle. Acı çekmekle. Tamam mı? Birincisi yani Allah'ın sözünü yaymakla ve mucizelerle. İkincisi acı çekmekle. Allah'ın krallığı bugüne kadar öyle yayılıyor. Hem mucize ile hem de eziyet görmekle. Allah'ın metodu budur. Ve hiçbir insan bu metodu düşünmeyecek. Hiçbir insan bunu yapamayacak. Hiçbir insan mucize yapamaz ve eziyet görmekle çoğalmak olmaz. Değil mi? Bizi baskı yaptıkları zaman Rab söz veriyor. Eğer biz gerçekten sadıkan kalırsak çoğalma olacak. Çoğalma olacak. Bugün biz bunu görüyoruz. Mesela Kitay'da, Çin'de. Çin'de 1949 senesinde ne vakit misyonerler hepsi kovuldu. Ne vakit hiç bir imandı, sanki sözde kalmadı. Bütün kiliseleri büyük baskılar yaptılar. Komünistler değil mi? Yeni hükümeti geçince orasını sanki bütün kapatmak istediler bütün kiliseleri. Ofisyalno her şey kapandı. Tamam mı? Büyük binalar yoktu. Ve evlerde toplanmaya devam ettiler. Artık dışarıdan hiçbir yardım gelmiyor. Hiçbir bir akıl falan gelmiyor. Onlar kendi kendilerine kaldılar. Zayıf yeni imanlılar. O vakit olsun olsun 5 milyon imanlı var idi. Bugün minimum 100 milyon imanlı var Çin'de. Belki de 120 milyon tam olarak bilinmiyor. Baskı altında çoğalma var. Ve insanlar buna bakıp diyor ki bunu anlamıyoruz. Nasıl olacak? Biz baskı ediyoruz ve baskı yapıldıkça imanlıların sayısı çoğalıyor. İran'da aynı. İran'da aynı. Türkiye ve İran aşağı yukarı aynı. 75 milyon kişilik devletler. Ama Türkiye'de sadece birkaç bin imanlı var Müslümanlıktan gelme. İran'da gene 100 binlerce var. Ve İran'daki imanlılara çok baskı yapıyor. Şu anda belki 160 pastör mahpusta İran'da. Ve gittikçe daha fazla baskı yapıyorlar. Ama gittikçe imanlıların sayısı çoğalıyor. Tamam mı? Ofisyalno, yani resmi biçimde ölüm cezası var. Orada bir kişi imana geldi mi, hükümetin hakkı var ona ölüm cezasını versin ki nasıl birkaç kişiye vermişler bile ölüm cezası. Ve gene de çoğalma var. İnsanca bunu anlamıyoruz. Tamam mı? Burada Rab'in parmağını görüyoruz. Ve Rab bu metotla çalışıyor. Kilisenin yayılması böyle oldu. Ve bu metotla Rab gösteriyor ki, gökteki ruh kuvvetlerini gösteriyor ki, bu benim işim. Kimse bunu yapamaz. Evet. Biraz bunu Müslümanlıktan karşılaştırırsak bu daha da belli oluyor. Daha da meydana çıkacak. Muhammed mesela ilk senelerde barışı seven bir insandı. Tek Allah var diye haber yaydı. Ama çok başarılı olamadı. 3 sene içinde ancak 50 kişi bile kazanamadı. 3 sene içinde. Kimse ona pek dikkat çevirmedi. O zaman Medine kasabasından 200 kilometre uzaktan ona bir teklif geldi. Bizim kasabaya gel, seni kimet yapacağız. Bu kasabanın kimetini yapacağız. Ve o zaman bu teklifi kabul edince Muhammed'de büyük bir değişiklik oldu. Çünkü bir günde politikant oldu. Ve artık politikayı kullanmaya başladı. Tamam mı? Senelerce savaş yaptı ve saldırmakla geçindi. Ve Medine kasabasında Yahudi halkını o da bütün yok etti. Kovdu ve öldürdü. Evet, senelerce savaşla ve saldırmakla geçindi. Ve böylelikle bütün Arabistan'ı kazandı. Kılıçla. Müslümanlar bununla övünüyor. Bak Allah'ın gücü bunda. Hayır, ben diyorum Allah'ın gücü değil, bu insanın gücü. Her bir insan bunu yapabilir. Yeterince yani acımasız ise. Muhammed'in ölümünden sonra birçok Arap cinsler gene Müslümanlıktan vazgeçtiler. Eski putperest inancına döndüler. Muhammed'in halifesi Ebu Bekir onları gene savaşla Müslüman yaptı. Sadece bunu anlatıyorum değil, onları kötülemek için ama bu da bir kontrast var. Görüyorsunuz mu? İsa Mesih'in kilisesi nasıl yayıldı ve başka dinler nasıl yayılıyor? Sonra tabii ki kilisede kılıcı ve silahları kullanmaya başladı. O çok kötü bir şey. Allah'ın istediği bu değildi. Ama ilk senelerde Allah'ın gücünü görüyoruz. Evet. Bu da çok büyük kontrast görüyoruz. Allah'ın gücü ve insanın gücü. Gökteki kuvvetler buna bakıp şaşıyorlar. Bu nasıl mümkündür diye şaşbaş kalıyorlar. Evet, kilisenin kurulması farklıydı. Kilisenin yayılması farklıydı. Şimdi üçüncü olarak Allah nasıl gösteriyor kiliseyi, gök kuvvetlerini? Kilisenin idare edilmesiyle, organizasyonuyla. Tamam mı? Herhangi bir organizasyonun kurulması sadece yani işin yarısıdır. Ama nasıl devam edeceğin bu önemli. İnsanca bunun için normal bir model var. Biz buna hiyerarşi diyoruz. Yani piramit gibi bir güç dağılması. Bir piramidi düşün. Ve piramidin başında tek bir kişi var. Tamam mı? Onun altında bir avuç başka insan var. Ve onların altında gene birer avuç insanlar. Ve herkes biliyor kimin görevi nedir ve kime hesap verecek. Tamam mı? Böyle bir struktura var. Bunu mesela görüyoruz askerlikte, değil mi? Siz belki askerlik yapmışsınız, biliyorsunuz. En başta generaldır. Generalin altında subaylar var, değil mi? Yani albay, polkovnikler var. Bunların altında, değil mi? Sarjant mı? Bilmiyorum tam olarak rütbeleri. Ama herkesin, yani sanki herkes bir piramidin bir parçasıdır. Biliyor ki benim altımda bir kişi var ve altımda bu kadar kişiler var, değil mi? Poliste, firmalarda, askerlikte, hatta Katolik Kilisesi'nde öyle aynı organizasyonu var. Onlar dünyanın organizasyonunu kopya etmişler. Bir tane papa var Roma kasabasında. Onun altında 120 kardinal dedikleri, yani büyük adamlar var. Onların altında 5200 tane episkop var. Ve bunların altında gene 100 binlerce papazlar ve diakonlar. Öyle bir piramide yapmışlar ve piramidin başında tek bir kişi, o da papadır. Ama Rab kendi halkı için bunu istemiyor. Rab kendi halkı için bambaşka bir sıra koydu. Ve bu sıra ile buna baktık mı görüyoruz Rab'in gücünü. Zayıflık içinde Rab'in gücünü görüyoruz. Her bir yerli kilise, Rab'in planına göre, İncil'in sırasına göre, her bir yerli kilise başkasından bağımsızdır. Kendi kendini idare ediyor. Biz burada bir grup 50, 60, 70, 100 kişilik bir kilise isek, biz her şeyi karar veriyoruz, tamam mı? Biz her şeyi anlaşıyoruz ve kimse bizi karışamaz, biz de başkalarına karışamayız. Biz belki başka kasabalarda yanlış bir şey görürsek gideceğiz, bağıracağız, yalvaracağız, dua edeceğiz ama hakkımız yok, onlara ceza verelim. Hakkımız yok, onlara buyuralım. Onlar kendi kendilerine karar verecekler ve sorumlu olacaklar. Rab'in sırası budur. Her bir yerli kilise bağımsızdır. Ve böylelikle kişilere görev veren bir hangi insan değildir. Herhangi bir pastor olsun, herhangi bir diakon olsun ya da başka bir görev vermek dışarıdan bir kişi bize gelmiyor. Bu doğru değil. Maalesef birçok kiliselerde bunu anlamıyorlar. Dünya sistemini kopya ediyorlar ama Rab'in sırası başka. Topluluk kendi kendini idare ediyor, topluluk görev veriyor. Topluluk seçiyor, topluluk diyor ki sen bunu yap, sen bunu yap. Değil dışarıdan bir kişi gelsin, yani Roma'dan ya da Sofya'dan ya da Ankara'dan, ondan sonra bize el koysunlar, desinler ki artık bundan sonra seni yapacağım. Bu sistem yanlıştır, hiç İncil'de buna yer yok. Evet, ama her bir topluluk ayrı oldu mu, o zaman büyük bir güç yok. Bir sentralla böyle bir organizasyon yok mu? Çok para toplanmayacak, çok kişi gönderilmeyecek. Sanki bu çok zayıf bir sistemdir. Ama Rab bu zayıflığı kullanıyor ki hani kendi gücünü ondan belli etsin. Bununla Allah göklerdeki ruhlara kendi gücünü gösteriyor ki yani ben bu sistemi ayakta tutuyorum bütün zayıflık içinde. Ve daha birçok tema var. Nerede Allah'ın kuvvetini görüyoruz. Mesela kutsal kitabın korunması. Nasıl kutsal kitap bugüne kadar korundu? Yok tek bir kişi onu kılıçla korusun ve desin ki ha biz yasak ediyoruz kimse dokunmasın. Hayır, kutsal kitap serbest dedi ve gene de bugüne kadar korunuyor. Başka bir tema, imanlılar kirli bir dünyada nasıl kutsal duruyorlar? Rab bizi nasıl kutsal kılıyor ve kutsal tutuyor günden güne? Yani bunlar hepsi çok büyük mucizedir. Ve Rab bunu kullanıyor, gökteki kuvvetleri göstermek için açan o yenmiştir. Evet, bu bizim için ne demek oluyor? Bunu anladıktan sonra nasıl hayatımız değişecek? Sen daha büyük bir işin bir parçasısın. Bunu anladın mı? Sen sadece bu kadar dar bir bakış görüyorsun kendinde de. Küçücük bir hani küçük bir zaman ve küçük bir yer görüyorsun ve sanıyorsun bütün iş bu. Ben burada bu mahallede, bu sokakta bugünlerde hani Allah'la baş başa. İyi. Ama daha geniş bir senaryo var. Daha geniş bir senaryo var. Ve sen onu anladıktan sonra kendi hayatında daha büyük bir kuvvet kazanıyorsun. Sen daha büyük bir işin bir parçasısın. Evet. Hayata nasıl bakarsan bu sana bağlı. Mesela bir obekte bir inşaattan geçiyorsun. Görüyorsun 3 kişi işliyorlar. Deli gibi işliyorlar. Hepsine teke teke soruyorsun. Birincisini, ikincisi, üçüncüsünü teke teke soruyorsun. Birincisini soruyorsun. Abi ne iş yapıyorsun burada? Adam birincisi sinirli bakıyor sana. Ve diyor ki abi görmüyor musun beton karıştırıyor. İyi, yalan değil, doğru, onu yapıyor. Dakikada onu yapıyor. İkincisine geliyorsun, abi seni ne iş yapıyorsun burada? Of abi, ne yapayım ya, evde 6 tane gırtlak var, te ekmek davası. O da doğru. O da yanlış değil. Değil mi? Ondan sonra üçüncüsüne geliyorsun. Aga ne yapıyorsun burada, ne yapıyorsunuz burada? Üçüncüsü diyor ki, bak biz burada bir hastane yapıyoruz. Tamam mı? Bu bina bitti mi? Çok kişi gelecekler, şifa bulacaklar bu hastanede. Kim yalan söyledi, kim doğru söyledi? Hepsi doğru söyledi, değil mi? Ama hepsi karar veriyorlar, nereye baksınlar? Birincisi o kadar dar görüşte hiçbir şey göremiyor. Sadece bu sekunda da ben terliyorum, ben yorgunum, hani ben mecburum bunu yapmaya. İstersen sen hayatına öyle bak. İstersen günden güne böyle karar ver. Aa, bugün gene bu var, aman gene bu. Sadece şikayetle geç. Tamam mı? Bu senin kararın. Sadece ağlaşmakla. İkincisi, biraz daha geniş bakıyor. Sadece bu sekunda da değil, belki bütün haftayı düşünüyor. Evdekileri düşünüyor. Tamam mı? Sen de öyle olabilirsin. İstersen karar ver, sadık kararlan. Sadece sıkıl. Tamam mı? A bu var, a şu var, nasıl yapacağım diye bütün gün kararlanabilirsin. Kendi kendine sıkıntıya sokabilirsin. Bu senin kararın. Ya da bu üçüncü adam, o biliyor ne kadar zordur iş, o biliyor ne kadar sıkıntılar ve kahalar var ama o karar verdi, daha uzağa baksın. Çünkü bu bina bitti mi ne kadar büyük bir fayda olacak. Benim kendim kızımlar belki bu hastanede yatacaklar bir gün, değil mi? O ileri düşünüyor. O ne olacak? Evet, sen de üçüncü adam gibi anlayabilirsin. Kilise değil sadece bu toplantı. Kilise değil sadece hani ah gene mi gideyim? Ah gene mi vakit geldi? Ah gene mi o suratlara bakayım? Hayır. Sen karar verebilirsin. Ben bu kilisenin bir parçası olduğum zaman Rab bizi kullanacak gökteki kuvvetleri konuşmak için. Gökteki kuvvetleri yenmek için. Evet. Ve böyle yaptık mı? Son olarak 1. Korintos 2:14 ayeti gerçekleşiyor. Paulus ne diyor? O bizi her zaman Mesih'in yengi alayında yürüttürüyor. Bir general savaşı yendikten sonra ona büyük bir kutlama yapardılar. Bütün kasabaya, sokağa dökülürdü. Herkes seyrederdi. Ve o general büyük bir şöhretle, büyük bir şönenle tamam oradan geçti. Büyük faytonlar üzerinde, büyük belgelerle, büyük bir şov yaptı. Kendini gösterdi ki ben yendim. Ve Paulus diyor ki Mesih bunu yapıyor dakikada. Ve o bizi diyor onun arkasında Mesih'in yengi alayında yürüttürüyor. Biz o generalla birlikte savaştık mı? Biz o generalla birlikte yendik mi? O da bizi yürütecek. Ve herkesin önüne gösterecek ne kadar biz onun arkadaşlarıyız. Rab sizin olsun.